Pamuk İpliğindeki Hayatlar. Oğuzhan Güngör. Oldukça uzun zaman oluyor kalemi sayfanın şakaklarında gezdirmeyeli. Hoş, söylenecek ne kaldı geriye onu da bilmiyorum. Bir tutam hüzün ve biraz kırgınlıktan başka. Çok direndim kelimeleri birbirine yaslanmış ürkek dudaklarımın ardında tutmak için. Ve maalesef ki başardım. Şimdi sır gibi saklayıp söylemediğim her şey yüreğimin yıpranmış süzgecinden geçip karışıveriyor sayfaların parlaklığına. Tutamıyorum onları. Tıpkı seni tutamadığım gibi. Söz vermiştik oysa, kıyamet gününde mahşerde el ele kalkmaya. Biliyorum kırgınsın bana. Şimdi diyeceksin ki ne vardı da bunları yazmaya başladın, ne geçecek eline? Her zaman olduğu gibi yine haklısın. Hiçlikten başka bir şey yok soğumaya yüz tutmuş avuçlarımda. Olmayacak da. Fakat her şeye rağmen yazdım. Yazmasaydım çıldıracaktım. Kasvetli semada beyaz birer alev misali yıldızlar yanıyor bu gece. Lekeli penceremden bıçak keskinliğindeki hilalin solgun ışıkları karışıyor yalnızlığın perçinlendiği saçlarıma. Ve ben ruhumu saran tüm ıstırapların ortasında bana en son gülümseyen yüzünün resmini yapmaya çalışıyorum kelimelerle. İnsanın bunca yıllık karısına dair hatırladığı son şeyin yorgun bir gülümseme olması ne acı. Yine de başım gözüm üstünedir senden gelen her gam, her keder. Nereden başlamam gerektiğini bilmeyerek yazıyorum tüm bunları sana. Yaşlanmaya başlayan bir adamın hatıraları fırtınalı bir deniz gibidir. Rüzgarın ne getireceği hiç belli olmaz. O yüzden ne gelirse kalemimin namlusuna öylece iz bırakıp kurumasını istiyorum bu gece mürekkebin. Biliyorum, bunları okurken o zümrüt rengindeki gözlerinden birkaç katre süzülecek titrek dudaklarına. Ama hiç değilse gözyaşlarımız buluşur belki bir yerlerde. Tam 6 sene önceydi mutlu yaşantımızın kendini dar ağacında bulması. Alnında çıkan ufacık bir şişlikten dolayı ısrar kıyamet götürmüştüm seni hastaneye. Rastgele dizildiğine hiçbir zaman inanmadığımı upuzun kirpiklerini öfkeyle titreterek bakmış, ardından da boş yere evham yaptığımı düşünerek yol boyu söylenip durmuştun bana. Antiseptik ve ilaç kokularıyla bezenmiş hastane koridorları şahitlik etmişti. Kocasıyla girdiği her tartışmada haklı çıkan bir kadının ilk yanılgısına. Elimizde tahlil sonuçlarıyla doktorun odasına girdiğimiz ilk anda anlamıştım bir şeylerin ters gittiğini. Doktorun vazife şinas bir şekilde "Ahmet Bey" diyerek elimi sıkması ve ardından beceriksizce seni karşısındaki iskemleye davet etmesi kötü bir tirada başlayacağını, dolayısıyla kendimizi hazırlamamız gerektiğini söylüyordu sanki. "Kıymet Hanım," diye başlamıştı o can yakan sözler. Bembeyaz duvağını kaldırıp gururla öptüğüm o alnında, şimdi kötü huylu olduğu tahmin edilen bir tümör varmış. Doktorun eğer bir an önce tedaviye başlanmazsa hızlı bir şekilde beyin kanserine evrileceğini söylemesinin ardından, çaresiz gözlerle bana bakışını unutamıyorum. Keşke hiç değmeseydi o anda yardım yalvaran gözler gözlerime. Keşke elimden bir şey gelseydi de düştüğün o umutsuzluk pençesinden çekip çıkarabilseydim seni ama olmadı. O konuşmanın ardından birer enkaz halinde eve dönerken 20 yıllık evliliğimizde hiçbir sessizlik bu kadar can yakıcı olmamıştı. Tek bir kelime dahi çıkmadı solmuş dudaklarından. Hiç ağlamadın, isyan etmedin. Bir kere bile neden ben diye sormadın. Büyük bir sükût içinde kabullenmiştin her şeyi. Neden böylesine bir ağırlığı aldın omuzlarına? Kemiklerine kadar işleyen ıstıraba nasıl oldu da bu kadar sabır gösterebildin? Çok düşündüm ve ancak 6 sene sonra şimdi bulabiliyorum aradığım cevapları. Benim için güçlü durdun sen o gün. yalnızca sevgi ve aşkla yoğrulmuş bir kalbin gösterebileceği dirayeti göstermiştin o gün. Uzun uzadıya anlatmıştı doktor, bundan sonra seni, yani bizi, nelerin beklediğini, tümörü kanser denen illete dönüşmeden evvel parçalamaya çalışacak kimyasal ilaçları, cerrahi müdahaleleri, bedeninde oluşmaya başlayacak değişiklikleri ve hatırlamadığım daha birçok şeyi. O gece uyku tutmadı elbette. Kalktım ve şöyle bir baktım sessizliğin volta attığı caddelere. Düşündüm, doktor oldukça umutlu görünüyordu ya da ben öyle olduğuna inanmak istiyordum. Puslu gecenin ciğer yakan havasını soludukça anlıyordum içten içe bir mucize olması gerektiğini. Zahi, ben o güne kadar mucizelere inanmış mıydım ki? Ya da buna inanmak bir şeyi değiştirir miydi? Sahili döven devasa dalgalar gibi bir gidip bir gelen bu soruları bertaraf edip mucize denen şu şeyi de bir köşeye bıraktım. Sanırım yarınların ardından gelecek güzellikleri görebilmek için olağanüstü şeyler ummak yalnızca güçsüz bir yüreğin kabullenişiydi. 19. yaşımızı henüz bitirmiştik evlendiğimizde. Bizim gibi sevgimizde küçücük bir çocuktu. Şimdi büyüdü. Kocaman oldu. İşte ben de o sevgiye inanmayı seçtim. Belki kaybedeceğimiz bir savaşı hazırlanıyorduk ama olsun. Ölüm bile güzel olabilirdi senin yanında. Haftalar, ayları, aylar da yılları peşi sıra sürüklerken hiçbir tedavi sonuç vermedi. Ve beyin kanseri teşhisi koyuldu hastalığının adına. Daha fazla ilgilenmeye başladılar bizimle. Sen de biliyorsun ki bir hastanede doktorlar ve hemşireler sana ne kadar iyi davranırlarsa o kadar yolunda gitmeyen bir şeyler vardır. Sen her şeye rağmen tüm gücünle savaşmaya ve etrafındaki insanlara umut saçmaya devam ederken geceler benim kalbime bir zift gibi doluyordu. Biliyorum çok kızacaksın bana ama suçlu hissediyordum işte kendimi. Sanki elimden daha fazla şey gelebilirmiş de ben yapmıyormuşum gibi hissetmek acılarımı daha da dayanılmaz kılıyordu. O teşhisten sonra ardı arkası kesilmeyen kemoterapiler, radyoterapiler, biyopsiler, ameliyatlar ve her gün avuç dolusu içilen ilaçlar yemyeşil gözlerindeki o parıltıyı geri getiremiyordu. Eskiden o gözlerle bana baktığında bir orman filizleniverirdi kalbimde. Ama şimdilerde çok boğuk bakıyorlar. Yorgunlar, titriyorlar ve ağlıyorlar içten içe. Tıpkı nehirler gibi geriye akmayan şu zamandan onlar da nasibini alıyorlar. Havadan sudan konuşarak saatlerce sürdürdüğümüz pazar kahvaltımızın yerini senden önce kalkıp görünce üzülme diye yataktan topladığım avuç avuç saçların aldı. Aslında tam olarak burada itiraf etmem gereken bir şey var. Bunu sen görünce üzülme diye değil de üzülmüyormuş gibi davranma diye yapıyordum. Zaten naif bedenindeki maraz yetmezmiş gibi, bir de benim için güçlü durmaya çalıştığını görmenin beni nasıl utandırdığını tahmin bile edemezsin. Öyle anlarda ölmek için nasıl dualar ettiğimi bilemezsin elbette. Dedim ya, benim de hatalarım çok. Korkutucu olan ölmek değil zaten. Yaşayamamak. Biz yaşamalıydık. Ne olmuş yani her gördüğümde dokunup koklamak istediğim bukleli saçların dökülmüşse? Senin o çok sevdiğin kitapta yazdığı gibi ruhları sevmeyi deneyin. Zira ölüm her şeyi yok edecek. Sevmenin bana göre ne olduğunu sormuştun ya hani. O zaman cevap verememiştim ancak şimdi bir cevabım var. Yokuş aşağı koşan bir çocuğun durmak için gösterdiği nafile çabadır sevmek. Ben de seni seviyorum. Kanserli hücrelerini seviyorum. Şu insanoğlu ne kadar da tuhaf değil mi? Asla alışamam dediği her şeye kısa sürede alışıyor. Sanırım bu da bizim zayıf varlıklar olduğumuzu gösteriyor. Beyninin içinde sürekli büyüme eğiliminde olan kötü hücrelere bile alıştık zamanla. Dökülen saçlarına, ağzında çıkan yaralara, mide bulantılarına. Ezelimizden beri bizimle birlikte yaşamışlar sanki. Lakin senin için her endişelendiğimde beni merak etme. İyiyim demene alışamıyordum. Değildin çünkü. Edinmeye başladığın kırışıklıklar daha da derinleşiyor, içleri acıyla dolup taşıyordu. Kilo kaybediyordun. Önce o çok sevdiğim elmacık kemiklerin çöktü, ardından omuzların düşüp köprücük kemiklerin iyice belirginleşti. Dişlerin sararmaya başladı. Boğazın yanmadan içebildiğin yarım bardak su için sevinçle doldurduk midemizi. Parmak uçlarında başlayan karıncalanmalar zamanla kaslarını da etkilemeye başladığı için destek almadan hareket edemez oldun. Ve işimden ayrıldım. Tüm bunlar olup biterken beyaz önlüklü kahramanımız yani doktorumuzun gözlerini daha dikkatle incelemeye başladım. O ise bakışlarını kaçırmaya çalışıyordu. Tedavimiz aşamasındaki tüm adımları tıbbi terimleri dahi atlamadan anlatıyordu. Bir şeylere artık kendimizi iyiden iyiye hazırlamamız gerektiğini belli ediyordu sanki sesindeki betimlenemez ton. Ben anlamak istemediğim için anlamıyordum. Sağır bir insana dünyanın en güzel şarkısını söylemek kadar anlamsızdı bu çabası. Ancak sen anlıyordun. İncecik ellerin ellerimi daha çok sarar oldu. Ellerin çok soğuktu. Ama hep soğuklardı zaten, öyle değil mi? Yani yeni bir durum değil. Yoksa ben yine kendimi mi kandırmaya çalıştım? Kahretsin. İnsan kendini hiç kandıramıyor. Yalnızca öyle olduğuna inanıyor bir süre. Ben de öyle yaparak o bir sürenin tadını çıkarmaya çalıştım. Ta ki o sabaha kadar. Evimizde vakit geçirmeyi en çok sevdiğin yer bahçemizdi. Geniş, garip görünümlü ve adeta kış gecelerini izlemek için hazırlanmış güzel bir yerdi. Ortasında ay ışığına yıkanan ufak bir havuz, etrafında da birkaç küçük meyve ağacı vardı. Ve olabildiğince çiçek. Kırmızı, sarı ve beyaz renkli çiçek tarlalarıyla süslediğin bu bahçe, senin yeryüzündeki cennetindi. Bana söylemiyordun ama ben biliyordum ne zaman canım bir şeye sıkılsa oradaki çiçeklerle konuştuğunu. Söylememekte de haklıydın. Hiçbir vakit anlamamıştım bir insanın neden çiçeklerle konuşmak istediğini. O sabah şafak vaktinden hemen sonra güneşin sırma saçları yatak odamızın duvarlarını okşarken beni uyandırmış ve şöyle demiştin. Su içmeme yardım eder misin? Her yer çok karanlık. İnsanın uyanıkken kabus görebildiğini hiç görmemiştim o ana dek. Yanılmıştım. Kabus değildi. Apar topar kendimizi hastanede bulduğumuzda bir darbe daha yemiştik öncekiler yetmezmiş gibi. Büyüyen tümöre bağlı kanserli hücreler optik sinirlerine baskı yapmaya başladığı için görme yetini kaybetmiştin. Dünyanın renklerini kaybettin. Artık o çok sevdiğin renkli çiçekleri göremeyecektin. Ama sen bunu da sorun yapmadın. Kanserle giriştiğin hayata tutunma mücadelende, dudaklarından dökülen şu cümlenin ardından ilk kez bir damla gözyaşı akıttın. Artık bana gülümseyen yüzünü göremeyeceğim. Akan o bir damla gözyaşını o kadar değerliydi ki yere düşmesini istemedim. Ama senin bunca zamandır başardığın gibi ben senin için güçlü duramadım. Koşarak hastanenin dışına çıktım ve avazım çıktığı kadar ağladım. Yumruk attım duvarlara, saçlarımı yoldum. Görenler ne der diye hiç düşünmedim. İnsanoğlunun sınanmadığı bir imtihan hakkında konuşması her zaman pervasızca olmuştur. Gücünüzün son kırıntılarını da içtiğiniz vakit hala bir şeyler değişmemişse geriye yalnızca kabullenmek kalır. Sevdiğiniz insanın yüzünde solan tebessümleri geri getiremediğinizde tüm umutlarınız gayba karışır. Yaşam ağacınız bir bir teslim eder yapraklarını savruk rüzgarlara. Böylesine hüzünlü bir hengamenin ortasında ne yapacağımızı bilmez bir halde dolaşırken sana rastladım bir gece vakti. Uyuyordun. Sadece 13 gün geçmişti karanlığın içine hapsolalı. Ama Sanki 1000 yıl geçmiş gibiydi. Sessizce sana baktım. Tenin iyiden iyiye beyazlamış, incecik kalmıştı. Sanki ölüm denen meretin soğuk nefesi esip üşütüyordu seni. Ruhun topraktan yaratılmış bedeninin içinden her an sıyrılacakmış gibiydi. Yaşamla ölüm arasındaki o meçhul topraklara aittin artık. İşte o gecenin sabahında gittin. Sessiz, sakin ve kırgındı gidişin. Akşam benim yattığım tarafa yüzünü çevirmiş ve beni hala görebildiğini belirtmek ister gibi iyi geceler dilemiştin. Bunun son uykun olduğunu bilmeden. Bir sevgiyi görebilmek için gözler en son ihtiyacımız olan şey zaten. Alnına dokundurdum dudaklarımı. Hala sıcaktı. Yarısı dökülmüş kirpiklerin her an kıpırdayacakmış gibi duruyordu. Bazen uyurken seni izlediğimi bildiğinden uyuyormuş gibi yapardın. Yine öyle yaptığına inanmak istedim birkaç dakika boyunca. Olmadı. Bu sefer de kandıramadım kendimi. Soğumaya başladı yatağın sol tarafı. Ve aldılar seni benden. Yıkadılar. Birkaç arşınlık beyaz bir bez parçasına sardılar. Beyaz en sevdiğimiz renkti değil mi? İçinde her renkten bir tutam barındıran ancak hiçbiri olmayan. Artık nefret ediyorum ben o renkten. İşte seni son kez kucağıma o zaman aldım. Her şeyin anlamını yitirdiği, sonsuzluğa uzanan o soğuk topraklara emanet ettim seni. Evlendiğimiz ilk gün sarılıp yattığımız yorganımızı da üzerine örtmüştüm üşüme diye. Sonra evimize döndüm. Ama bu sefer yalnızca bir ekmek aldım. İşte o zaman çöktü sensizliğin sancısı. Ölüm de yaşamın bir parçası dedim kendime ancak nafile. Dinmedi acım. Sustum. Ağlayamadım. Ah bir ağlayabilseydim. Yalnızca sustum. Bahçeye çıkarken giydiğin o siyah hırkan ilişti gözüme. En son bıraktığın yerdeydi. Yüreğime oturdu yokluğun. Senden bir parça taşıyordu sanki. Beraber boyadığımız duvarlara şimdi yalnız bir adamın anlamsız silüeti yansıyordu. Bisikletine dokundum. Senesine doldurduğun kır papatyaları solmuştu. Dudaklarının izini taşıyan bardağına sarıldım da yattım yatağımıza. Terliklerin aynı yerde duruyordu. İkimiz de kaybettik bu savaşta. Kanser denen bu hastalık yalnızca iniştiği insandan değil, etrafındakilerden de bir şeyler söküp gidiyormuş meğerse. Artık acı çekmediğini biliyorum. Bu da benim geriye kalan son tesellim. Sımsıkı sarılmalıyım ona. Çiçeklerini ben suluyorum gittiğinden beri. Topraklarını değiştiriyor, zararlı böcekleri ayıklıyor ve konuşuyorum onlarla. Sık sık da senden söz açıyoruz. Özlemişler seni belli. Ancak benim kadar değil. Sakın umutsuzluğa sarılma. Ölüm bir son değil, dünyalık hayatımızda yaşadığımız ufak bir ayrılık olarak kalacak yalnızca. Ve şunu sakın unutma, nereye gidersen git, bulacağım seni. Hem de çok yakında.